8. ayrım, sayfa 69. Kain, Halep ve Maysaf kalelerini sıkı gözetim altında tutuyoruz. Arazinin durumu, mancınıklarımızın kaleye atış menziline kadar yaklaşmasına imkan veriyor. Saldırı emrini alır almaz düşmeleri fazla uzun sürmez. Şimdilik içeri girenlere izin vermezken dışarı çıkanları görmezden geliyoruz. Burada lafa karışan kumandan, "Dışarıdan girmeye çalışanlar çok fazla mı?" diye sordu. Kuşatmanın başlarında epey fazlaydı. Sonra azaldı. Geçen hafta Maysaf'a girmeye çalışan 100 kişilik bir grup güvenlik güçlerimize karşı koyunca hepsi öldürüldüler. O günden beri yalnız Maysaf'a değil, Kain ve Halep'e de girmek isteyenlere artık rastlanmıyor. Düzeltiyorum, Halep'e de girmek isteyenlere artık rastlanmıyor. Kaleye girmeye çalışanlarla çıkmak isteyenlerin ne tür insanlar olduğu hakkında bir kanaatiniz var mı? Çıkanlar bir daha geri dönmüyorlar. Bu onların tehlikenin boyutlarını anlayıp kenti terk ettiklerini gösteriyor. Biz de atsız, hayvansız ve eşyasız gidenlere izin veriyoruz. Ya gelenler? Onlar çoğunlukla savaşçıya benziyor. Her ne şekilde olursa olsun içeri girmelerine izin vermiyoruz. Kaleleri dışarıya bağlayan bizim bilmediğimiz gizli yollar var mıdır? Dediğiniz tanıma uygun 11 gizli geçit bulduk. Şu an hepsi kontrolümüz altındadır. Diğer kalelerde durum nasıldır? Maymundiz, Lamasar ve Şahdiz kalelerine mancınıklarımızın kolayca yaklaşabilmeleri için bazı vadileri ve çukur yerleri doldurarak işlek yollar yaptık. Maysaf'ı doğuya bağlayan ahşap köprüyü ise dün tamamladık. Fedailerin olası saldırılarına karşı gerekli önlemleri aldınız mı? Evet kumandanım. 200 zırhlı süvari birliği gece gündüz nöbet tutuyor. Ayrıca Alamut hariç diğer kalelerdeki mancınık birliklerimiz de savaş düzeni alıp saldırı için emir bekliyor diyerek sözlerine devam etti. Güçlerimizin dağılımında bir değişiklik yoktur. Kuşatmaya katılan birliklerimiz 15 bin kişiyi bulmaktadır. 7 bin kişi karargah güçleri olarak ihtiyatta beklerken 3 bin kişi de Alamut tünelini bitirmeye çalışıyor. Bu uğraşta Alamut çok önemlidir. Eğer onu düşürürsek diğer kaleler kendiliğinden teslim olur. Kalenin giriş ve çıkışları kontrolümüz altındadır. Fakat arazi oldukça sarp, dağlar ise yüksek olduğundan mancınık atış menziline giremiyoruz. Hareketin başarısı büyük ölçüde açmaya çalıştığımız tünellere bağlıdır diyerek sözlerini bitirdi. Ketboğa, tünel çalışmaları ne durumdadır diye yeni bir soru sordu. Kayalığın batı yakasında bulduğumuz 5 mağaradan ikisi kalenin bulunduğu burcun hizasına kadar gidiyor. Biz bu iki mağarayı kazarak kalenin tam orta hizasına kadar uzattık. Ayrıca soldaki mağarayı iki ince tünelle su ve erzak depolarının hizasına kadar getirdik. Sağdaki mağarayı ise 3 tünel yardımıyla koğuşlara, şeyhin konutuna, dış ve orta kapıya yaklaştırdık. Tahminen 10 gün sonra çalışmalarımız biter. Tünelleri patlatmak için kullanacağımız neft yağı ve katran, 3 fersah batıdaki bozdağlardan saç borularla taşınarak gözlerden ırak uygun bir çukurda toplanmaktadır. Nefti taşıyan saç boruların üzeri toprakla kapatıldığından kimsenin dikkatini çekmiyor. Kaledekilerin bu çalışmaları bilmediğinden emin misin? Kumandanım, kaledekiler şu an bizim Maymundiz ve Maysaf civarına yaptığımız köprü ve yolla ilgililer. Ayrıca saldırıyı da o yönden yapacağımıza inanıyorlar. Biz de onların bu inançlarını güçlendirmek için doğuya herkesin göreceği şekilde yığınak yaparken batıda oldukça az bir güç bıraktık. Tünel işinde çalışan 3000 kişi ise işlerini büyük bir gizlilik içinde yaptıklarından kaleden bakılınca fark edilmeleri mümkün değil. Yine de taşları oyarken çıkan seslerin düşmanın kulağına gideceğinden endişeliyim. Böyle bir ihtimal çok zayıftır kumandanım. Her şeyden önce dağın batı kesimindeki kayalar yumuşak ve kireçlidir. Kazarken duyulacak kadar ses çıkarmıyor. Ara sıra da olsa rastladıkları sert kayaları parçalamak için Uygur ve Hitaylı ustalar aside benzeyen özel bir sıvı kullanıyorlar. Bu sıvıyla ıslattıkları kireçli kayalar çok geçmeden un gibi ufalanıyor. Ayrıca çıkan atıkları da makaralı bir tertibatla dışarı atmak hiç de zor olmuyor. Bu tertibat katranın içeri taşınmasında da işe yarar mı? Tertibat mağaradakilerin dışarıdakileri de mağaraya taşıyacak şekilde tasarlanmış. Böyle bir planı daha önce uygulamadığımız için patlamanın şiddeti hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. Bu konuda ustalar ne düşünüyor? Ben aynı soruyu ustabaşı Hoçalı Nevruz'a sorduğumda kalenin en az 3'te 2'sinin kullanılamaz hale geleceğini söyledi. Nevruz Usta nasıl biridir? Alanında tek olduğunu söyleyebilirim. Ona güvenin tam anladığım kadarıyla. Evet kumandanım. Eğer kalenin 3'te 2'si çökecekse bu kadar zahmete değer doğrusu derken rahatlamış gibiydi kumandan. O ana kadar hiç konuşmayan Avarta'ya döndü. Sizin söyleyecek bir şeyiniz var mı binbaşı? Hareket tarzımızın yeniden gözden geçirilmesi gerekebileceğini düşünüyorum. Bu gereklilik niye? Dedi kumandan. Avartay güven verici bir dille, edindiğimiz son istihbarat bunu gerekli kılıyor, diye cevap verdi. Kumandan da Tümen Bey'i de bir anda dikkat kesildiler. Avartay boşu boşuna konuşmazdı. O böyle bir şey söylüyorsa mutlaka haklı bir gerekçesi vardı. Kumandan anlamak ister gibi binbaşıyı dikkatle süzdükten sonra ''Buyurun sizi dinliyorum'' dedi merakla. Binbaşı güven verici bir sesle anlatmaya başladı. ''Sözünü ettiğim konu Cengiz Han'ın hazineleriyle ilgilidir'' deyince kumandan ''Cengiz Han'ın hazineleri mi?'' diye sordu hayretle. ''Evet kumandanım, biz onun çalındığını duymuştuk. Hepimiz öyle duymuştuk ama bu bilginin doğruluğundan kimse emin değildi.'' Oysa 2 gün önce ulaştığımız bilgiler hem hazinenin yerini hem de kimin çaldığını net olarak ortaya koyuyor. Kumandan ne diyeceğini bilemiyordu. Eğer bunu başkası söyleseydi gülüp geçerdi ama ciddiyetinden zerre kadar kuşku duymadığı binbaşı Avartay söylüyordu. O söylüyorsa mutlaka dikkate alınmalıydı. Cengiz Han'ın oğulları, torunları ve üst düzey Moğol soyluları için bu bilgi çok önemliydi. Kumandan elini çenesine yaslayıp bir süre sessizce bekledikten sonra ''Buyurun devam edin'' dedi binbaşıya. Binbaşı kaldığı yerden anlatmaya devam etti. Bildiğiniz gibi Cengiz Han'ın yuğu çok görkemli olmuştu. Nice hükümdarlar, devlet başkanları, boybeyleri, hanlar, sultanlar ve seçkin komutanlar Karakurum'a gelerek han ailesine taziyelerini sundular. Binlerce at, deve ve koyun kurban edilerek konuklar layıkıyla ağırlandı. Han sıradan biri değildi. Sağlığında beğendiği ve kullandığı hepsi de som altından yapılmış elmas ve değerli taşlarla süslü eşyalar sandıklara yerleştirilip mezarına konmak üzere 40 katıra yüklendi. Ancak önemli bir sorunları vardı. Cenazeyi ve beraberindeki hazineyi hırsızlardan ve yağmacılardan korumak gerekiyordu. Han ailesi bunun için gerekli önlemleri almış, cenaze ve hazineyi İli Irmağı'nın aşığı yatağına gömmeye karar vermişlerdi. Bunun için on binlerce asker gece gündüz çalışıp sonunda İli'nin yatağını değiştirmeyi başardılar. Yatağı değiştirilen su bölgeyi sele boğduğundan binlerce köylü korunmak için dağlara çekildi. Nehrin aşığı yatağı artık tamamen boşalmıştı. Han'ın çok güvendiği 9. tümenden 9.000 kişi, cenaze ve hazineyi 40 katıra yükleyerek nehrin aşığı yatağına doğru yola koyuldular. O gün akşama kadar yol aldıktan sonra güneşin batmasına 1 saat kala durdular. 40 bin yeminli muhafız cenaze ve hazineleri devraldıktan sonra 9. tümenin askerleri geldikleri yoldan geri döndüler. Aradan tam 3 gün geçti. Sel arkasında irili ufaklı bataklıklar ve göletler bırakarak çekilmiş. İli yeniden eski yatağına dönmüştü. Halk, büyük hükümdarının nehrin aşağı yatağında bilinmeyen bir yere gömüldüğünü düşünüyordu. Buraya kadar anlattıklarımın yeni bir yanı yok. Büyüklerimizden duyduğumuz şeylerdir. Asıl şimdi anlatacaklarım çok şaşırtıcı, dedi binbaşı Avartay. Kumandan ve Tümen Bey'i pür dikkat kesilmişti. Binbaşı anlatmaya devam ediyordu. Aslında hanı nehrin yatağına gömmediler, deyince kumandan çok şaşırdı. Nehrin yatağına gömmediler mi? Evet. Peki nehrin yatağını değiştirmek için onca çaba boşuna mıydı? Hedef şaşırtmak içindi. Hedef şaşırtmak mı? Evet. Herkes hazinenin nehir yatağına gömüldüğünü düşünürken 40 bin kişi de cenazeyi kimsenin bilmediği gizli bir yere götürüp gömdüler. 41'ler Karakurum'a dönerken Keven Deresi'ne gelince 9. tümenin fedailerince oklanarak öldürüldüler. Ancak burada ufak bir ayrıntı var. 40 bin kişiden bir tanesi ölmemişti. Kumandan ne söyleyeceğini bilemiyordu. Ölmemiş miydi? Diye sordu hayretle. Evet. Neden peki? Çünkü yarası ölümcül değildi. Kendine geldiğinde çevresinde cesetlerden başka kimse yoktu. Güçlükle doğrulup yarasına bastırarak ağır ağır yürümeye başladı. Vakit gece yarısını geçmişti. Nereye gittiğini bilmeden yürüyordu. Sonunda epeyce önünde bir ışık gördü. Bir meşaleye benziyordu. O tarafa dönüp yürümeye başladı. Fakat çok yorgun ve bitkindi. Birkaç adım attıktan sonra olduğu yere yığılıp kaldı. Gözlerini açtığında bir çadırda olduğunu fark etti. Göğsüne saplanan ok çıkartılmış, yarası tımar edilmişti. Dostlar arasındayım diye düşünürken şehla bakışlı, orta yaşlı, sakalsız, pala bıyıklı biri çadıra girdi. Geçmiş olsun yiğit, ucuz atlatmışsın dedikten sonra minderin yanındaki oku eline alıp Moğol oku, atmış ama vuramamış dedi. Yabancı şaşırmıştı. Dünyanın en tehlikeli bilgisine sahip olduğunun farkındaydı. Aslında çoktan ölmesi gerekiyordu. Ama hayatta kalmıştı. Yapması gereken en doğru şey yeminine sadık kalarak canına kıymaktı. Japon savaşçıların böyle yaptıklarını biliyordu. Bunu ilk kendine geldiği an düşünmüş fakat bir türlü eli varmamıştı. Acaba korkuyor muyum diye düşündü bir ara kendi kendine fakat korkmuyordu. Onca oka rağmen hayatta kalması gök tanrının hükmünden başka bir şey değildi. Tanrının takdirine ise saygı göstermek gerekirdi. Şimdilik ağzını sıkı tutmalı ve bildiklerini kimseye anlatmamalıydı. Ev sahibinin güler yüzü, konuşması, tavır ve hareketleri güven vericiydi. Konukseverliğine ve benim için yaptıklarına teşekkür ederim dedi kibarca. Ev sahibi gerçekten dost birine benziyordu. Hiç önemli değil. Moğolları biz de sevmeyiz. Yaran iyileşince ya kadar burada kalabilirsin dedi. Yabancı kendini toparlayarak Türkmen obasında mıyım diye sordu. Hayır, Kıpçak obasındasın. Ben obanın beyi Hasan Kuçevi'yim. Sen de herkes gibi beni Kara Hasan diye çağırabilirsin deyince ben de Can Koçak Kırgızım. Yolda bir grup Moğol'un saldırısına uğradım dedi. Yabancı bilerek ismini ve kabilesini doğru söylememişti. Güvenlik gerekçesiyle gerçek kimliğini saklaması gerekiyordu. Ev sahibi Kara Hasan ise dost canlısı, hoş sohbet biriydi. Sağdan soldan konuşurken içeri bir genç kız girdi. Kardeşim Fatma diye tanıştırdı Kara Hasan genç kızı. Fatma güzel bir kızdı. Boyu ortadan biraz uzundu, altın sarısı uzun saçlarını ensesinde toplamıştı. Renk zevkine ise diyecek yoktu doğrusu. Giysileri, saç ve gözleriyle uyumluydu. Konuğuna geçmiş olsun diyerek bir süre oturduktan sonra kalkıp dışarı çıktı. Kıpçak odasındaki ilk günü böyle geçti yabancının. Ondan sonraki günleri de pek farklı sayılmazdı. Yarası ise gün geçtikçe iyileşiyordu. Gelişinin üçüncü günü dışarı çıkarak halkın arasına karışıp insanlarla sohbet etti. Doğrusu Kıpçak yaylığını da Kıpçakları da çok sevmişti. Galiba en çok sevdiği de Fatma'ydı. Onun yakıcı bakışları Moğol okundan beterdi. Hep yanında olmayı istiyordu ama mesafeli olması gerektiğinin de farkındaydı. Bir dedikoduya meydan vermek istemiyordu. Evinde kalıp izzet ikram gördüğü adamın onurunu da düşünmeliydi. Böylece aradan bir hafta geçti. Kıpçaklar onu çok sevmiş, hatta sevmeden de öte benimsemişlerdi. Obada kimse onu Can Koçak diye çağırmıyordu. Sarışın olduğundan Sarı Tigin diyorlardı. Kıpçağa gelişinin birinci ayı yeni dolmuştu. Obada duyulan ani bir haber insanları hem şaşırtmış hem de sevindirmişti. Sarı Tigin, beyin kardeşi Fatma Begüm'le evlenmekle kalmayıp Ali ismini alarak Müslüman da olmuştu. Artık ona Ali Tigin diyorlardı. Bölüm 7. Her şey baş döndürücü bir hızla gelişiyordu. Aşkın büyüsüyle Ali Tigin'in ayakları yerden kesilirken Kara Kurum'da ilginç gelişmeler yaşanıyordu. Kentin 4 fersah kadar batısındaki Keven Deresi'nde çobanlar 40 ceset bulmuşlardı. Durum hemen Moğolların bölge güvenliğinden sorumlu kumandanına bildirildi. Yapılan kısa bir araştırma sonunda cesetlerin Cengiz Han'ın tabutu ile hazinesinin teslim edildiği 40 yeminli subaya ait olduğu anlaşıldı. İşin garibi bunların 41 kişi olması gerekirken 40 kişi olmasıydı. 41. kişi kayıptı. Her taraf günlerce aranmasına rağmen hiçbir ize rastlanmamıştı. Durum önce babasının tahtına oturan Ogeday Han'a bildirdiler. Çok geçmeden Han ailesinden olayı duymayan kalmamıştı. Çoğunluk 41. subayın hanın hazinelerine el koyduğunu düşünüyordu. Böyle bir şeyin kabul edilmesi mümkün değildi. Sonunda Ogeday Han'ın emriyle kapsamlı bir araştırma yapıldı ve 41. kişinin Naymanlardan Konurberke olduğu anlaşıldı. Moğol orduları Nayman Ovalarının altını üstüne getirdiler. Konurberk'in ailesi korkunç işkencelere tabi tutulmasına rağmen hiç kimse hiçbir şey öğrenemedi. Bu arada zaman da hızla geçip gidiyordu. Güneşin kara kurum semalarında kaç kez doğup battığını kimse hatırlamıyordu. Ama Ali Tigin kaşla göz arasında iki çocuk babası olmuştu. Sarı Batu adında bir oğlu ve Ceylan adında güzeller güzeli bir kızı vardı. Kara Hasan yeğenlerini çok seviyordu. Her ikisinin de omuzlarına Kıpçak obasının armasını dövdürmüştü. Bu dövme obanın saygıdeğer kimselerine yapılırdı. Son 40 yılda 3 kişiye yapılmıştı. Biri Sarı Batu, diğeri Ceylan. Üçüncüsü ise dedeleri Kubasar'dı. Ali Tigin tek sıkıntısı her yerde aranmasıydı. Olayı dağ yolunu kullanan tacirlerden tesadüfen öğrenmişti. Artık taşıdığı sır kendisine ağır geliyordu. Evlenmeden önce durumu eşine ve kaynı Kara Hasan'a söylemesi gerekiyordu. Ne de olsa bir aile sayılırlardı. Ama şimdiye kadar bunu yapmadığı için kendini suçlu hissediyordu. Şimdi söylese sıkıştığı için söylemiş olacaktı. Bu da pek hoş bir şey değildi. Yine de içinden bir ses geç de olsa durumu eşine ve Kara Hasan'a anlatması gerektiğini söylüyordu. Bu ise kolay değildi. Günlerce düşünüp taşındıktan sonra artık taşıyamaz hale geldiği sırrından kurtulmaya karar verdi. Bir akşam karısı ve kaynı ile yer sofrasında oturup yemek yiyerek sohbet ediyorlardı. Böyle sofra başı sohbetlerinde çoğunlukla Kara Hasan konuşurdu. Kara Hasan öğüt vermeyi severdi ama almaya pek yüzü yoktu. İyi niyetle söylense bile eleştiriyi kabul etmezdi. Ali Tigin bunun farkındaydı. Lafını hep tartarak konuşur, onu kırmamaya özen gösterirdi. Sohbetin belli bir konusu yoktu. Daldan dala atlayıp her telden konuşuyorlardı. Ali Tigin sırrını söylemek için uygun bir anı beklerken söz dönüp dolaşıp dostluk ve sadakate gelmişti. "Benim için dostluk ve sadakatin ebedi ve koşulsuz olanı önemlidir," dedi Kara Hasan. Bu sözler Ali Tigin'e sırrını açıklamak için aradığı fırsatı verdi. "Senin dostluğun koşulsuz mu?" diye sordu kaynına. "Evet," dedi Kara Hasan, hiç düşünmeden. "Bundan emin misin?" "Kesinlikle." Ali Tigin taşı gediğine koymanın tam zamanı diye düşündü. "Çok büyük bir günah işlediğimi söylesem, bana olan dostluğun eksilmez mi demek istiyorsun?" "Aynen öyle. Dostluğun muteber olanı, iyi günde ve kötü günde değişmez olanıdır." Kara Hasan'ın neşesi yerindeydi. Önündeki bardaktan bir yudum kımız aldıktan sonra "Yine de sağlıklı bir değerlendirme için suçun ne zaman işlendiğini bilmem lazım," dedi. "Hani dostluğun koşulsuzdu? Ben koşulsuzun koşulsuzluğundan değil, dostluğun koşulsuzluğundan söz etmiştim. Olay dostluğumuzu eksiltmez. Suçun zamanı durum tespiti için gereklidir. Diyelim ki 4 yıl önce işledim. Bundan nasıl bir sonuca ulaşacaksın? O zaman söylemeyip şimdi söylemen sonsuza kadar susmandan iyidir. Neden? Çünkü bu kalbinde bir mumun yandığını gösterir. Kalıcı bir dostluk onun meşaleye dönüşmesi için gereklidir. Bir de ışıksız kalpler vardır ki Allah onların şerrinden korusun." Ali Tigin rahat bir nefes almıştı. Eşine dönerek "Sen bir şey demeyecek misin Fatma?" diye sordu. Fatma'nın dudaklarında hafif bir gülümseme belirdi. Güven verici bir sesle "Hırsızlık, zina ve yalancılık dışında yaptığın her şeyin yanındayım," dedi. Kara Hasan bir an eniştesinin ciddi olduğunu düşünmeye başladı. Yüzündeki tebessüm kaybolmuştu. "Bunları lafın gelişi olarak mı söyledin, yoksa gerçekten böyle bir suçun var mı?" diye sordu eniştesine. Ali Tigin üzgün ve umutsuz görünüyordu. "Ne yazık ki var," dedi belli belirsiz. Fatma ses tonundan kocasının doğru söylediğini anlamıştı. Yemek üzere olduğu lokmasını masaya bıraktı, neşesi kaçmıştı. Gülen gözlerinde şaşkınlık ve hayret ifadeleri vardı. 8. ayrımın sonu. Sayfa 80.